Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberlerimiz ülkemizi ilgilendiren gelişmelerle ilgili. Son birkaç haftadır mobiliteyi zorunlu nedenlerden dolayı, işte ben Google I.O. için Amerika'ya gitmişim. Daha öncesinde de bir iki hafta içerisinde farklı nedenlerden dolayı çekemediğimiz zamanlar oldu. O esnada da ülkemizle ilgili bazı önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan birisi akıllı telefonlardaki ÖTV zammının artırılmasıydı. Bu konuyu konuşacağız. Aynı zamanda biz bu videoyu Cuma günü itibariyle çekiyoruz. Bugün Mesut'un yayınladığı bir haber var. Burada da e-mail kaydı ile ilgili yeni bir güncelleme var. Bundan sonra yurt dışından getirecek telefonlarda e-mail kaydı aynı zamanda telefon numarasına sahip olan kişiye kayıtlı olmak zorunda olacak. Yani bir başkasının adına telefon kaydını gerçekleştiremeyeceğiz.
Yani bir başkasının pasaportuna satın aldığınız telefonu kaydettirip ülkede gül oynaya kullanamayacaksınız. Aynı zamanda bu neyi de engelliyor? Bu arada şunu söyleyeyim. Avukat Adem Güdük bana ulaştı ve bütün detayları o verdi. Yani kendisi resmi gazeteye ayrıntılı bir şekilde okuyormuş mesleği gereği. Benim bir videomdan ulaşarak dedi ki böyle böyle bir detay var, kimse görmedi, bunu da dinlendirmek lazım dedi. Daha sonrasında ben kendisinden nereden gördüğünü sorduğumda ise bana detaylı bir şekilde resmi gazeteyi yollayarak bu haberi yapmamı sağladı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum bu konuda. Yani sizler sayesinde aslında bizler de bir şekilde bu detayları görebiliyor, haberleştirebiliyoruz. Şimdi burada şöyle bir engel de oldu. Bir başkasının üstüne pasaport kaydı yaptıramıyorsunuz ama kendi pasaportunuza kaydettirirken de yine kimliğinize kayıtlı hattı kullanmak zorundasınız. Şimdi mesela şirket hattı kullanıyorsunuz değil mi? O zaman şirket size telefon alacak. Artık şirketin üstüne aldığınız hattı kullanarak kendi kişisel edindiğiniz telefonu kullanamayacaksınız. Zaten eğer ticari bir şirkete yurt dışından bir ürün alıyorsanız bunu ithal etmelisiniz. Yani ithal ederken hangi vergileri vermeniz gerekiyor, gümrüğe ne bildirimler yapmanız gerekiyor, şirket olarak hangi evrakları teslim etmeniz gerekiyorsa bunları teslim etmeniz lazım ki şirket telefonu olsun. Bu yasa diyor ki kişisel olarak telefon mu aldın kardeş? Tamam alabilirsin, bu yasal bir süreç. Şirket olarak alamazsın zaten, öyle bir hakkın yok. Kişisel olarak kullanacaksan kişisel hattını tak ama o hat da senin üstüne kayıtlı olsun diyor. Satarken ayvayı yedin tabii, satamayacaksın. Tabii. Çünkü alan adamın da o hattı bir şekilde kendi üstüne sahiplenmesi lazım. Devir de olmuyor. Devir ettiğinizde TC kimlik numarası değişiyor. Kısacası yurt dışından telefon alıyorsun, ölene kadar kullanıyorsun.
Ne yazık ki zaten şöyle bir durum söz konusu. Bu tek engel değil. Bundan önce de pasaport kaydı ilgili süreci de 2 yıldan 3 yıla çıkardılar. Yani aynı pasaport için telefonu kaydetme süresi de artık 3 yıl oldu.
Orada bir şeyin altını çizeyim. Orada karıştıran insanlar var bu süreci. Şimdi pasaport kaydında 3 yıl oldu ama diyelim ki sizin telefonunuz bozuldu. Yurt dışından bir tane daha aldınız. Ama 3 yıldan önce aldınız. Geçen sene aldığınız telefon bozuldu. Girip pasaportunuza kayıtlı e-mail'i düşürebiliyorsunuz. Yani onu silebiliyorsunuz. Siliyorsunuz, o telefon kayıtsız oluyor. Kullanılamaz hale geliyor zaten. Siz yeni aldığınız telefonu kaydettirebiliyorsunuz. Aslında bakarsanız bu yasa şunu söylüyordu en başından beri. Kişisel kullanımın için bir ürün alacaksan al ama bunu ticarileştirme diyordu. Ama yasa nasıl kullanıldı? Hep ticarileştirildi. Aynen. Bugün hacca giden insanların pasaportları üstüne, eminim bizi izleyenler de vardır. Telefonu kayıtlıdır ama kendi pasaportu üstüne ya da tanıdığı birinin üstüne kayıtlı değildir. Tanımadığı birisinin üstüne pasaportuna kaydettirmiştir belli bir miktar para verip o adamla yüz yüze gelmeden. İşte bu şekilde yapılanmalar nedeniyle ticarileştirilmesi ve haksız gelir elde edilmesi nedeniyle biraz da zorunlu tutuldu. Ama tabii ki asıl arkasında yatan nedenlerden bir tanesine kademeli bir ÖTV artışı yaşadık biz. Nedendi? 1500 liraya olan kadar olan telefonlarda işte bir aralık var. 600 lira ile 1500 lira arası mıydı? 690 lira ile 1500 lira arası herhalde. KDV oranı, ÖTV oranı pardon %25'ten %40'a çıkartıldı. 1500'den üstte satış fiyatına sahip olan telefonlarda ise ÖTV oranı %40'tan %50'ye çıkartıldı. Şimdi böyle olduğunda ne oluyor? Yurt dışından 3000 liraya gelen telefon Mehmet'e 6000 liraya satılmak zorunda kalıyor. Aynen. Belki daha da fazla fiyatı, çünkü biz bunu hesaplarken gümrük bildirim fiyatı üstünden hesaplıyoruz. Normalde satış fiyatı üstünden hesaplayacaksınız bir de KDV'yi falan. Daha da artıyor kısacası. Her neyse. Şimdi 3000 liralık telefon Mehmet'e 6000 liraya satılmaya başlayınca yurt içinde ne
yurt
oldu?
Dışından...
Yurt dışı olan inanılmaz cahip. Evet, yani 690 lira kayıt parası bile şey görünmeye başladı. Veririz abi, ne olacak? Hatta Ukrayna'ya gidip almak daha ucuza geliyormuş iPhone'ları falan. Bir de Ukrayna'da tatil yapıyormuşsun. Bir arkadaş yazmış şimdi onu. Böyle bir durum oluşunca, yani böyle bir açık olunca ne yaptılar? Burayı da kapatmaları gerekti. Ve aslında bu birazcık bu yasal düzenleme onu kapatmak adına yapıldı.
Tabii diğer taraftan da hala e-mail kayıt ücreti içinde bir artış bekleniyor.
Vallahi herhalde şimdi bundan sonra e-mail kayıt ücreti 3000 lira olacak deniyordu. Buna gerek kalmadı yani. 3000 liraya gerek kalmadı. Bu bayağı bir engelliyor çünkü.
Her halükarda Türkiye'den de olsa, yurt dışından da olsa telefon sahibi olmak Türkiye'de ya, inanılmaz derecede zorlaştı.
İçinde bulunduğumuz zaten. Çağda akıllı telefona bu kadar zor ulaşabiliyor olmak akıl mantık işi değil. Yani benim açıkçası bunun izahını kafam almıyor. Yani tamam, otomobil lüks dersin ki otomobil de lüks bir ulaşım aracı değil bana sorarsanız. İnsanların hakkı olan bir ulaşım aracı.
İhtiyaç
yani çocuğunuz sünnet olduğu zaman çok net anlıyorsunuz. Otomobil bir insanın ihtiyacıdır. Lüks bir şey değildir yani. Böyle devasa vergiler ödememize gerek yok. Telefon da aynı şekilde bir ihtiyaç. Yani bu ihtiyacı bu kadar zorlaştırmak, erişimi engellemek çok yanlış. Ya ben şeye çok üzülmeye başladım. Eskiden biliyorsun hep bir geyik vardı. Yani yanlış anlamasın simit satan kardeşlerimiz. Onları küçümsemek adına söylemiyorum ama hep söyleniyor. Simitçinin elinde bile telefon var denirdi. Yani geliri daha az olduğu için, daha az olduğu düşünüldüğü için öyle söylenirdi. Abi şimdi ben görüyorum. Metroda geziyorum. Bırak iPhone'la gezmeyi insanları. Ekranı kırık telefonlarla gezmeye başladılar. Evet. Yani erdi bu iş çok ciddi bir hal aldı. Yani adamın telefonla ekranı kırılmış. Bırak yenisini almayı.
Yaptıramıyor. Ekranını yaptıramıyor.
Evet, elindeki eski telefonu tamir ettiremez hale gelmiş insanlar. Yani bunu görmek lazım. Ya telefonsuz bu adam ne yapacak? Bankacılık işlemini diyorsun. E-devlet diyorsun. Bugün sağlık randevusu alacak diyorsun. Hepsini telefon üstünden halledebiliyorum ben. Bilgisayara da vergi koydun. Bilgisayarda da taksiti sınırlandırdın. Ne yapacağım ben? İnternete hiç erişmeyeyim mi yani?
Yani bilgi toplumu olalım diyoruz. Türkiye'nin sonucunda bilgi erişimi ve sonucunda pek çok şeyin teknolojik gelişimden geçtiğini falan konuşuyoruz. Bunların hepsinin erişimin en kolay yolu akıllı telefon. Şu an güncel herhangi bir akıllı telefonla yapabildiğin herhangi bir işlem yok. Gündelik hayatı sürdürebilmek anlamında. Ama işte bugün bir araba alırken bir araba kadar vergi, bir telefon alırken de bir telefon kadar vergi verir hale geldik.
Araba gibi oldu gerçekten. Yani birebir.
Açıkçası dediğim gibi elimizdeki şu an telefonlara iyi bakmak gerekiyor. Şu anki aşamada, şu anki süreçte yeni bir telefon almak zor. Olan telefonla kırıldığını yaptırmak da zor. Çünkü yedek parça da vergilerden etkileniyor. O da yurt dışından geliyor. Vergisi var. Döviz kurunda etkileniyor vesaire. Bugün bir iPhone ekranı değiştirmek tonla para.
Ya bugün şunu da söyleyelim.
Hakikaten bakın, cebimizdeki telefonu iyi korumamız gerekiyor şu
tabii,
anda.
Böyle bir Samsung, Huawei telefonlar için şest de söylenmeye başlandı. Ya telefon 7 bin lira. Ekranın kırılıyor. 7 bin lira istiyorlar. Arkadaşlar aslında bakarsanız Huawei ve Samsung Apple'ı bir kenara koyuyorum. Apple öyle bir şey yapmıyor Türkiye'de. Türkiye'ye özel fiyat uyguluyor bu firmalar. Yani bu firmalar inanılmaz düşük karlılıkla satıyorlar Türkiye'de fiyatlarla. Neden? Bakın aynı firmaların Amerika'daki satış fiyatlarına bakın. Doları TL'ye çevirin. Hayret bir şekilde, enteresan bir şekilde Türkiye satış fiyatını buluyorsunuz. Yani oradaki 1100 doları TL'ye çeviriyorsun.
1000 dolara not 9 satılıyor.
Ona %10 vergi ekleniyor Amerika'da. 1100 dolar yapıyor. 1100 doları TL'ye bir çeviriyorsun. Hop not 9'un Türkiye fiyatı oluyor. Arkadaş sen ÖTV, vergi, mergi diyoruz. Nasıl oluyor bu? İşte Türkiye özel fiyatlandırma yapıyor bu adam. Ama Türkiye özel fiyatlandırma ne de yapamıyor? Yedek parçada yapamıyor çünkü külliye zarar edecek adam. Yani sen ekranı kırdığın zaman işte o zaman gerçekten Samsung'un...
Gerçek Samsung'u evet, o zaman görüyorsun.
Gerçek Samsung'u o zaman görüyorsun. O telefonun fiyatı o ekran aslında. Yani gerçekten söylüyorum. Yani şimdi firmaları suçluyorlar. Huawei bizi kazıklıyor, Samsung bizi kazıklamıyor. Ya gerçekten kazıklamıyor. Bakın ben firma taraftarı bir adam değilim. Net söylüyorum bakın hesap yapalım. Çok basit bir hesap. Türkiye fiyatını alın bu telefonun Amerika'daki fiyatına bakın. Amerika'da %10 KDV ekleyin bu arada. Onların da bir vergisi var. Hadi %8 ekleyin. Doları TL'ye çevirin Türkiye fiyatı ediyor. Nasıl oluyor bu?
Tabii şey de bilemiyoruz da bunların hepsi ince hesaplar. Bilmemiz de mümkün değil. Ticari sır olarak geçiyor bunlar ama Samsung zaten muhtemelen Amerika yollarken onu kar marjı üzerine koyarak yolluyor. Orada bir sürü hesap kitap var ama yani Amerika fiyatıyla bakıldığı zaman işte mesela Apple'da öyle bir durum yok. Amerika fiyatı çıktıktan sonra Türkiye'de hala 500 dolar kar marjı var.
Türkiye'de
yani.
Daha yüksek fiyatla
öyle bir durum söz konusu. Mesut'un dediği haklı özellikle yedek parça tarafında o agresifliği gösteremiyorlar. Telefonun fiyatına yansıtamıyorlar.
Çünkü külliye zarar edecek o zaman.
Dolayısıyla yani. Bu arada belki şeyler daha anlamlı hale gelebilir. İşte Huawei başlattı. Onun için başka markalar da veriyor. Ekran kırılma garantisi 6 ay bir yıl. Belki o şu an satılanma sürecinde biraz daha cazip noktaya gelebilir.
Devreye girebilir. Cazip olabilir. Ama orada da tabii tüketicinin korunması lazım. Çünkü biz kasko veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz deyip ertesi günde kullanıcı hatası deyip kullanıcıyı mağdur eden bir sürü insan gördük yani.
Zaten şu an belki de daha saf, daha anlaşılabilir hale gelmesi gereken noktalarında servis süreci. Çünkü kağıt üzerinde yazanla servis tarafındaki gerçek pratikler örtüşmeyebiliyor. Yani bize bir sürü şikayet geliyor.
Haklısın.
Yani sorun yaşamış adam. Gitmiş bir daha sorun, bir daha sorun, bir daha sorun. Onu kronik sorun olarak kabul etmiyor. Sonra bir başka türlü sorunlar ortaya çıkıyor.
Yani içinde uygulama yüklü diye adama telefonu şey demişler, oyun yüklü. Bunda çok oyun oynamışsın sen. Servis dışı falan diyenler var.
Su geçirmezlik reklamı yapıp daha sonra telefonu sen oraya sokmuşsun, buraya sokmuşsun. Ben bunu kabul etmem diyen uygulamalar var. Yani
evet, haklısın.
En nihayetinde tablo şu. Cebinizdeki telefona sahip çıkın.
İyi
şu
koruyun.
Şu anda yeni bir telefon almak gerçekten Türkiye'den de olsa, yurt dışından da olsa inanılmaz derecede
zor. Bu arada bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle bir 10 gününüz kalmış oluyor. Yani bu uygulamadan şey yapmak için, kurtulmak için. Eğer elinizde kayıtsız bir telefon varsa bu 10 gün içinde yani Mayıs sonuna kadar bence kayıt ettirin. Sonrasında çünkü kendi hattınızda sadece kullanabileceksiniz ve satarken çok büyük sıkıntı olacak. Yani insanların elinde patlayacak bu telefonlar. Satamazsın bu cihazı. Kayıtsız bir cihazı kim niye alsın?
Hakikaten şimdi şöyle bir şey var. Bu düzenlemeden sonra 3-5 ay sonrasında görmek lazım. Yani şimdi insan telefon aldı, ihtiyaç haline satma durumu oldu ya da başka bir sürecin içerisine girme ihtiyacı hissetti. O zaman nasıl bir...
Evet, aldın, pişman oldun abi.
Bir süreç olacak açıkçası, bilmiyorum. Evet, bu haber sonrasında şimdi geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan bazı yeni akıllı telefon modelleri var. Biraz da onlardan bahsedeceğiz. Bunların başına Zenfone 6 geliyor. Aslında OnePlus 7'yi merak eden çok var. OnePlus 7 Pro'yu merak eden çok var ama çektiğimiz gün itibariyle en son lanse edilen telefonla başlayalım istedik. O da Zenfone 6. Zenfone 6'nın lansmanı Türkiye'den bir katılım olmadı. Çünkü şu an Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Zenfone 5'e kadar da Asus'un Türkiye'de telefon işini yöneten kişi Tolga Bey şu an Güney Afrika'ya ülke müdürü olarak gitmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye için Zenfone 6'nın akıbeti henüz belirli değil ama sonuçta dünya çapında telefon lansmanı yapılmış oldu. Telefon özel bir kamera tasarımına sahip. Şu an üreticilerde yeni bir akım var. Kameranın yeriyle çalışma şekli oynayarak köşeden köşeye ekran konseptini yakalamak istiyorlar. Zenfone 6'ya bakıldığı zaman da arkadan öne doğru böyle mekanize bir sistemle gelen bir kamera sistemi var.
Değişik bir kamera sistemi olmuş. Aç, ilgi çekici. Gerçekten ilgi çekici. Şimdi burada sadece şöyle bir olay var. Asus'un dünya genelindeki telefon üretim ve satım politikasını anlamakta ben çok zorlanıyorum.
Çok konsantre değil gibiler.
Konsantre değil gibiler. Ürettikleri cihazların albenisi inanılmaz yüksek.
Fiyat performansları,
tarzları, fiyat performansları çok iyi duruyor. Sadece ülkemiz için değil, dünya geneline de oldukça iyi ilgi görüyorlar. Sonra bakıyorsun, ses telefon yok. Böyle bir çıkıyor, satılıyor 3-5, bir daha gerisi gelmiyor.
Mesela Zenfone 5 de çok sansasyonel bir şekilde ülkemize de geldi. Bir ay sonrasında bir daha da bir şey duymadım.
Ya şimdi ben hep söylüyorum, benim içimde ukdedir. Kullanamadık çünkü cihazı, deneyemedik bile. Petfon.
Evet.
Çok önemi için bugün, efsanevi bir cihazdır.
Bugün
yani,
yeniden bahsedilen konseptler. Acaba olur mu? Olsa nasıl olur?
Ya, şu an şu telefonlardan çıkarsalar yani Petfon'u tekrar çıkarsalar ben eminim tekrar konuşulurlar.
Ben de aynı fikirdeyim. Yani döneminin çok ilerisindeki konseptlerden bir konsept diyelim. Çünkü ticari ürün olarak o dönem pek yaygınlaşmadı.
Evet, göremedik yani.
Ama gerçekten hem genel İGZO tasarım...
İGZO panel kullanan o dönem için metal yenilikçi. Metal kövleri evet, yani tasarım olarak cihazdı.
Altı doğru inceden form faktör değişik özellikleri vardı. Gerçekten ilginçti ama Zenfone 6 da bayağı ilginç bir telefon.
Çok
onu
güzel
söyleyelim.
Olmuş, görünüyor, iyi
önden
görünüyor.
Arkaya doğru katlanan, açılan bir mekanizmaya sahip. Dolayısıyla ön kamera, arka kamera ayrımı yok. Bir kamera sistemimiz var, kamera modülü var. Kullanıma bağlı olarak ön kamera da oluyor, arka kamera da oluyor. Merak edenler var. Biliyorum, önce şunu söyleyeyim. Asus buna uygun bir kılıf da yapmış. Sonuçta bu telefona kılıf takılabiliyor. Kamera modülü kısmı, parmak izi kısmı boş bırakılıyor. Daha sonrasında arka kısmı tamamı kılıfla koruma altına alınıyor. Özellik olarak bakıldığı zaman bugün bir üst seviye telefondan bekleyebileceğimiz her özellik var. Snapdragon 855, işte 8 GB'a kadar RAM seçeneği, yüksek depolama kapasitesi gibi tüm unsurlar var. 6.4 inç boyutunda Full HD Plus diyebileceğimiz bir ekran var. Gorilla Glass 6 ile korunuyor. İşte alüminyum gövde ve belki bu telefonun hikaye anlamında biraz daha farklılaştırabilecek unsurlardan birisi 5000 mAh kapasiteli pili var aynı zamanda. Yani Snapdragon 855 ve 5000 mAh pili bir araya getirdiğimiz zaman çok performans ve batarya performansı olarak gerçekten güzel bir ikili olduğunu söyleyebilirim. Benim hoşuma giden bir unsur var. Hatırlar mısın bilmiyorum. Daha önceki mobilitelerde ben bahsetmiştim. Röportajı izlemeyenler olduğu için söyleyebilirim. Belki de muhtemelen benim çünkü karşıma çıkmadığı için tam emin değilim. İlk defa bizim videomuzda açıklamış olabilirler. Asus yöneticileri stok Android'e geçme ihtimallerinden bahsetmişim. Mesela bu telefonda da var stok Android. Ve hem Android Q yani Android 10 hem de Android 11 güncellemesinin verileceğini açıkladılar. Asus'ta şöyle bir durum sadece söz konusu olabiliyor. Bazen güncelleme vereceğini söylüyor ama 10 ay sonra geliyor güncelleme. Ha, hiç gelmemesinden yine iyi.
Yine
ama yani. Gecikken güncelleme de ne kadar güncellemedir. Çünkü o güncelleme geldiğinde de Android 12 konuşulmaya başlanıyor. Ama böyle bir durum var, onu da söyleyelim. Yani alt alta koyulduğu zaman güzel bir pakete sahip olduğunu ifade etmek gerekiyor. Şöyle bir durum söz konusu. Kamera tarafı tabii ki önemli konulardan birisi. Yani üreticilerin gerçek anlamda fark yaratabileceği alanlardan birisi. Yeni bir trend var. Sony IMX 586 48 megapiksel kamera. Bu telefonda da var. Yanında da bir de 13 megapiksel bir ultra geniş açı kamerası var.
Merak ettiğim bir cihaz. Denemek isterim açıkçası. Görüntüsü yine çok güzel. Yani kamera
açısından... Çerçevede biraz bazı uzaya göre daha kalın görünüyor.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Çerçeveler kalın duruyor ama eğer sen köşeden köşeye ekranı bu şekilde yaparsan kesintisiz bir şekilde çerçeveler bir yerden sonra göz görmezden gelebiliyor yerdi mesela. Şu tasarıma baktığımda ben açıkçası çerçeveleri görmüyorum.
Güzel bir telefon canım.
Evet çok güzel duruyor. Yani nefis olmuş. Olmayan. Bu kamera dönme işi sadece bütün kullanıcılar gibi bende de bir yerden sonra soru işareti yapıyor. Çünkü bazı kullanıcılarımız bende bir ışık yaktılar. Çift elli telefonu tutarken kamera bazen çıkma eğilimi gösterebiliyor biliyorsun. Yanlışlıkla ön kameraya geçebiliyorsun ya da kamera olsa da ön kamerada olabiliyor. Aynen. Bunlar aslında kullanım deneyimini biraz kötü etkileyen şeyler. Yani o kameranın çıkmaya çalışması, senin elinin orada olması falan filan gibi şeyler. Ama günün sonunda da eğer biz kamera sensörünün ekranı kapatmadığı, ekranın bir köşesinden yer çalmadığı bir tasarım istiyorsak da bu da tek çare gibi duruyor.
Tabii burada bence en büyük soru işareti henüz akıbetini bilemediğimiz için yorumlamakta zorlandığımız bir konu bu dayanıklılık kısmı. onun nasıl bir ömür sergileyeceği. Hani sonucunda genelde hep 300-400 bin defa test ettik, dayanıklı çıktı. Günde 100 defa yapsanız 3 yıl boyunca sorun çıkarmaz tarzında bir projeksiyon çiziliyor
ama. Samsung'un katlanabilir cihazını gördük.
Samsung Galaxy Fold lansmanından bir hafta önce bakın testleri yaptım, her şey yolunda, harika bir telefon geliyor dedi. Sonra
200 bin defa kapattık, aynen, açtık falan
yani
diyordu.
Dolayısıyla o noktada hani dayanıklılığı ve olası bir bozulma durumunda teknik servis sürecinin nasıl etkileneceğini henüz bilemiyoruz ama onun dışında genel olarak iyi bir paket olduğunu söyleyebilirim. Fiyat anlamında da iddialı. $500'ların altında bir fiyatlandırmayla duyurusu yapıldı. Yani sahip olduğu özellikler çerçevesinde albinisi yüksek telefonlardan bir tanesi. Çinlilere rakip telefon
öyle gelmiş gerçekten, bakıldığı zaman. Hani, yani ekran üzerinden parmak izi okumayı arkaya almıştın. Anladığım kadarıyla hep maliyetten de birazcık tasarruf
sağlıyorlar. Yani sonra şöyle bir durum var. Kablosuz şarj yok. Ekrandan parmak izi okuma yok. Suya toza karşı dayanıklılık yok. Zaten böyle bir mekanizmayla suya toza karşı çok dayanıklı yapamayabilirler. O ayrı bir konu. Ama kullanıcının en fazla önem gösterdiği konular tasarım olarak şık bir telefon. Kamera olarak güncel sensöre sahip. Fiyatı performans uygun. Olarak en hızlı çipe sahip. Pil olarak büyük bir pili var. Ve fiyat olarak da erişilebilir fiyat var. En azından yurt dışı için. Dolayısıyla dolu bir telefon.
İlgimi çeken var FM radyo. Normalde biliyorsun artık telefonlarda FM radyo koymuyorlar.
Aynen. Micro SD hafıza kartı desteği var mesela bu arada. FM radyo da ilginç. Asus'un hep önem gösterdiği konulardan bir tanesi. Belki de bakmak lazım. Acaba Tayvan'da yoğun bir kullanım hikayesi
ya,
vardı.
Bir ara çıkan bir şey yapıyorlar. Amerika'da yoğun bir şekilde tartışıldı. Çünkü biliyorsunuz bir kasırga atlattılar. Sonra böyle oradan felaketler ardı ardına geldi. Ve insanlar dediler ki biz iletişim kesildiğinde tek bir iletişim kaynağımız vardı. Radyo dinlemek. Radyo. Ve biz iPhone'larımızdan bunu yapamıyorduk. Neden? iPhone'un FM radyosu yok ki iPhone üstünden tartışıyorlar. Çünkü en çok satan cihaz orada olduğu için birçok ailede var. Doğal olarak FM radyo bence konulmalı mı konulmamalı mı bunu bayağı bir tartıştılar. Bence FM radyo gerçekten olmalı. Yani 99 depremini hatırlayanlar vardır. Aynen. Deprem olduğunda biz de radyo dinliyorduk.
Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Evet. Hepimiz radyodan haberleri almak durumundaydık o dönemde dediğin gibi. Kaldı ki ben hep şunu da söyledim. Radyo zaten bir kültür mesutu. Radyo programları, onların bağımlıları var. İstanbul'da bir trafik keşmekeşi de var. Yeri geldiği zaman kendi playlistinden sıkılıp radyoya geçmek isteyebiliyorsun. Böyle bir gerçek de önümüzde duruyor. Eskiye göre Türkiye'de vergi politikası da artık radyonun olup olmaması konusunda bir artı eksi avantaj fark ettirmiyor. Dolayısıyla bence de bütün telefonlarda olması gerekiyor. Hani yıllar öncesinde Samsung'un ortaya koyduğu bir vizyon var. Artık dijital streaming yaygınlaşıyor. Tam o da olsun. O zaten bir seçenek ki
tabii, var. Sen bunu koy. Onu haksız görmüyorum. Ben çünkü arabamda radyo dinliyor musun dersen haber bültenlerini dinliyorum bir tek. Dinlediğim kanallar mevcut. Ama geri kalanında ne yapıyorum? Ya podcast
ya da Spotify,
ya da Spotify açık müzik. Yani sürekli olarak arabamda. Yani müzik dinleyeceksem radyodan müzik dinlemiyorum. Neden? Abi sevdiğim müziği beklemek artık. Yani işime gelmiyor. Sevdiğim müzik zaten telefonumda yüklü yani.
Ben bazen sıkıldığım zaman mesela playlistten sıkılıyorum. Diyorum bir de radyo çünkü
arabada onu değiştiresiye kadar aynen, değil mi?
Öyle bir durum söz konusu var. Sonucu olması her zaman bir artı özellikler.
Tabii ki tabii
kimse için bir kaybetme durumu söz konusu olmaz o tarafta. Umarım Zenfone 6 Türkiye'ye gelir. Şu an için dediğimiz gibi elimizde bir bilgi yok. Türkiye'den bir davet de olmadı Zenfone 6 lansmanına. Bakalım biz Computex'e gideceğiz donanımlar konu olarak. Bir son dakika sağlık problemi ya da başka bir
umarım
şey olmazsa.
Umarım orada deneme fırsatın olur.
Muhtemelen herhalde orada Asus fuarın en büyük katılımcılarından birisi olduğu için standa koyacaktır diye tahmin ediyorum. Biz de o vakit zaten Zenfone 6 ile ilgili mümkün olduğu kadar detaylı bir videoyu yapıp sizlerle paylaşmaya özen gösterir sevgili arkadaşlar. Herhalde şimdi inceleme yapanların ortak bir kanaati var. Biz telefonunuzu elimize almadık ama bende yarattığı hissiyat da oldu. Şu ana kadar belki de 2019'un çıkmış en iyi Android telefonuna bakıyoruz diye düşünüyorum. OnePlus 7 Pro.
Yani OnePlus 7 Pro'nun şöyle en iyilerden biri olduğuna inanıyorum ben de. Yani bu konuda hiçbir eleştiri getiremem editörlere. Biz bir önceki cihazları da denedik. Burada gördük. Hep ne diyorduk?
Işık hızında çalışıyor.
Işık hızında çalışıyor. Şimdi aynı sistemi alıyorsunuz. Çok daha hızlı bir işlemci. Daha fazla belleğe koyuyorsunuz.
Mükemmel bir ekrana.
Evet. Mükemmel bir tasarım ortaya koyuyorsunuz. Bu telefon olmuş artık. Yani inanılmaz da güzel duruyor telefon tasarımı.
Tasarım çok iyi. Oppo'nun o Fantix Savaşı'na tasarım anlayışı. İşte kardeş şirket OnePlus'a adapte edilmiş.
İşte Renault ile gelen aynen. Olay. Bunda
açık
devam ediyor.
Açık kapı kameramız var yine.
Mesela 4000 mAh bataryanın da şey için tutulduğunu düşündüm. Sözünü kestim ama Renault'da bizim eleştirilerimizden bir tanesi telefonun iPhone 10 SE Max kadar ağır olmasıydı biliyorsun. Hı-hı. iPhone 10 SE Max cidden ağır bir telefon. Yani sınıf için en ağırlardan bir tanesi. Ne o kadar büyük bataryası var aslında. Aynen. Ne de öyle üstün özellikleri var ama ağır yapılmış
ağır
bir telefon.
Kütle
gerçekten. Renault da ağırdı. Bu cihazda bence 4000 mAh batarya hem hızlı şarj konumlandırılmış hem de işte 4000 mAh batarya koymuşlar. Bence birazcık da o şeyi dengeyi sağlamaya çalışıyorlar.
Yine de 206 gram.
Ya işte yani.
Ama büyük bir telefon. Sonuçta evet. 6.7 inç bir telefona bakıyoruz. Açıkçası Snapdragon 855. 4000 mAh var. Ha şu var yalnız bak Oppo demişken aklıma geldi. Mesela RX 17 Pro'da SuperVOOC şarj teknolojisi var 50 watt. Ama mesela Renault'larda yok.
Evet yok.
Mesela bu telefonda da yok.
Ya herhalde 4000 mAh bataryaya bir önceki versiyon hızlı şarj yeter diye düşünmüş olabilirler.
Ya bunda haklı olabilirsin de şimdi mesela Renault'un 12 zoom yapabilen özel bir versiyonu var.
Evet.
Onu niye kullanmamışlar mesela? RX 17 Pro'da
evet.
Var. Işık hızında şarj. Açıkçası böyle bir özelliği var. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Biz tekrar konumuza geri dönelim. Şimdi OnePlus 7 Pro'ya bakıldığı zaman ekran kısmı çok büyük takdir aldı. Zaten DisplayMate de en yüksek skoru verdi bu ekrana. Pek çok kriterde en iyi ekran olduğunu açıkladım. QHD Plus bir ekranımız var. Daha önce Full HD Plus'lardan bahsediyorduk. Çünkü Çin'de zaten böyle bir eğilim var. Mesela P30 Pro'da, Huawei'de Full HD Plus ekran var. Mate 20 Pro'da orada bir QHD Plus ekran tercihi vardı. Yaygın olarak Çinli fiyat performans telefonlarına, Xiaomi'nin bütün telefonlarına Full HD Plus, ama bu telefon QHD Plus AMOLED ekranla geliyor ve 90 Hz. Bunun testleri var. Baya baya deneyimsel olarak fark yaratıyor. Zaten biz bunu daha önce Apple ekosisteminde konuşuyorduk.
Evet, fark yaratıyor ciddi şekilde hem de.
Kamera tarafına bakıldığı zaman yine OnePlus'ın daha önceki jenerasyonlarda tartışılan konulardan birisi ışık hızında çalışıyor. Donanım olarak süper performanslı bir cihaz ama kamerada geri kalıyor. Şimdi burada da kamerada da ciddi bir gelişim var. Zaten daha önceki mobilitede konuşmuştuk. OnePlus'ın şöyle bir iddiası yok. Biz Huawei P30 Pro'dan, Samsung Galaxy O'dan daha iyi bir kamera sahibiz demiyoruz ama onlarla çok yaklaştık. Aradaki mesafeyi kapattık diyorlardı. Zaten hani hiç elimizde data yoksa DxOM arka bakalım. 111 puan almışlar. Zaten en yüksek ikinci skoru orada.
Şimdi şöyle bir şey var Erdi. Yani konuşalım, doğruları söyleyelim. Telefonları koyduklarında bunun yanına ne koyacaksın? P30 Pro'yu koyacaksın.
S10 Plus'ı koyacaksın.
10S Max'i koyacaksın. Bunu koyacaksın. Bir tanesi iOS olduğu için elma armut karşılaştırması. Onu kenara koyalım. Hadi eyvallah. Ama normal düz kullanıcı olarak bak. Elmasının armuduna bakma. Yani tercih edeceğin cihazlardan bir tanesi olmuş. Neden? Fiyatı daha uygun diğerlerine göre.
Aynen.
Hem de
yani ya şimdi 300 dolar yakın fark var yurt dışı fiyatı. Çünkü
tasarımına bak
300 dolar fark var senin telefonla 12 GB RAM'li versiyon.
Evet, yani şunun tasarımına bir bakın yani ister istemez.
Çok güzel telefon olmuş.
Bu sefer olmuş. Bu sefer yapmışlar.
Çok güzel telefon olmuş. Yani uzun uzun konuşabiliriz belki ama kendini anlatıyor.
Evet, gerçekten öyle. Görüntüler
kendisini anlatıyor. Açıkçası çok iyi bir telefon.
Yani burada şeyi gösteriyor. Bak şimdi bu telefonun fiyatını al. 10S Max ile karşılaştır. Hani hep söylüyorlar ya Apple'ın artık yeni bir şey yapması lazım diye. Yani yeni bir şey yapması lazım ve gitgide zorlaşıyor bu. Bence yani acil bir şey yapması lazım.
Bak şu telefonu, tamam mı? Apple deseydi yeni telefonun bu. iOS.
Herkes şu anda
bir aydır bu telefonu konuşuyorduk. Evet, yani bir ay daha da konuşurduk
hatta
muhtemelen.
Hatta sızsaydı yeni telefonun bu demeseydi sızsaydı şu görüntüler bunu konuşuyorduk yani olur mu olmaz mı? Yani
gerçekten şimdi adamlarınızdan şöyle bir rapor yayınlandı. Counterpoint isimli araştırma şirketinin yayınladığı bir rapor bu. Amiral gemisi telefon sınıfında OnePlus bu sene itibariyle ilk 5'e girmiş. %2, 3'lerde pazar payı var ama bu telefonla beraber tempo yükselir, performans artar. Ya sosyal medyada bir takım tartışmalar vardı. Özellikle uzak doğu tarafındaki hesaplarda onları biraz gözlemleme şansım oldu. Şimdi Çin tarafında telefonun fiyatı makul bulunmuş. Çünkü Çin'de bir rekabet var. Xiaomi'nin amiral gemisi var. Şimdi yeni telefonlar geliyor. Pocophone F2 bekleniyor. Redmi'de 855'i bir amiral gemisi katili olacağı söyleniyor. Orada dolayısıyla fiyatı daha agresif tutmak zorundalar ama mesela Hindistan fiyatı Çin fiyatından daha yüksek bulunmuş. Rekabetin nispeten daha az oldu ya da bu telefon daha geniş kitlelere ulaşabileceği bazı yerlerde fiyatı biraz daha yüksek tutmuşlar.
Bu arada şöyle bir şey var. Hindistan'da üretim yapmıyorlar diye biliyorum ben. Hindistan'da üretim yapmıyorsanız telefonlara uygulanan ciddi vergiler var. Ve Hindistan vergilendirmeyi şu şekilde yapıyor. Telefonu diyor Hindistan'da kaça satacaksın? 3000 liraya mı satacaksın? O zaman 3000 üstünden vergiyi peşin alıyor senden. Hı-hı. Yani sen telefonu ülkeye sokarken peşin satmış gibi vergisini ödüyorsun. Satsan da satmasan da diyor ki daha pahalı satamazsın. Ama daha ucuz satabilirsin diyor. Sen bana vergiyi verdin de olsa diyor. Gerisi umurumda değil. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Ek vergilendirmelerden de kaynaklı olabilir. Çünkü Hindistan'ın da politikası şu. Diyor ki ülkemde üret. Sıkıntı yok. Ama dışarıdan getiriyorsan vergi var.
Muhtemelen dataları kıyaslarken şeyleri baz almış olabilirler. Sonuçta herkesi Hindistan'da üretmiyor. Hindistan'da üretmeyen markaların Çin ve fiyatları Hindistan fiyatına bakarak da yorumlanmış olabilir ama şöyle bir gerçek var. Dünya genelinde şu tartışılıyor. Şimdi OnePlus ortaya çıktığı zaman amiral gemisi katili olarak çıktı. Bir taraftan bakıldığı zaman da fiyatları eskisi kadar erişilebilir değil. Çünkü mesela Pocophone'lar var, onlar var, bunlar var. Xiaomi'de şimdi yeni Redmi'ler gelecek diyoruz. Meizu'nun fiyatları nispeten daha yüksek ama diğer taraftan bakıldığı zaman da bu telefon eski OnePlus'lar gibi de değil. En iyi ekrana sahip olduğunu söylüyor. Tasarım olarak bambaşka bir noktaya gelmiş durumda.
Yani şimdi insanların beklentileri de arttı. Amiral gemisi katili deniyor ama en baba telefondan daha iyi görünmesi ekleniyor, isteniyor. Hı-hı. Şimdi adam görünümü güzelleştirirken, görünümü güzelleştirmek de bu ekranı kullanmakla o kadar kolay şeyler değil. Bunların da bir maliyeti var firmaya. Şimdi amiral gemisi katili deniyor. 400 dolar verdim ama kamerası kötü çekti diye eleştiriyorsun sonra. Adam diyor ki bu sefer iyi kamera koyayım. O da maliyeti arttırıyor.
Burada sadece şöyle bir şey var. Yavaş yavaş OnePlus tarafını kapatalım. Ha bu arada şunu söyleyelim. Biz Mesut'a biliyor OnePlus'a şahsen eriştik. Hani bir test cihazı alabilmiş tarzında. Aslında OnePlus Türkiye'ye gelip gelmeye konusunda çok araştırma yapan bir firmaydı ama belki bu son döviz hareketinden ya da piyasadaki dalgalanmalardan dolayı şimdilik yakın vadede gelecek gibi görünmüyorlar. Daha önce OnePlus 6 için test cihazı almıştık.
Birebir gönderiyorlardı.
Şimdi Benim konuştuğum kişi İngiltere merkezde konuşuyoruz bir taraftan. Türkiye için şu aşamada bir alokasyon olmadığını söylüyor. Tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. OnePlus 7 Pro sonucunda OnePlus'ın amiral gemi telefonu olacak ve dünya çapında OnePlus'ın ticari olarak bulunduğu pek çok yerde satışa çıkacak ama önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacak olan bir de OnePlus 7 var Pro olmayan. O geçen senenin tasarım izleyeni güncel donanımlısın. Onun da fiyatlar biraz daha düşük. Yani aslında alternatif bir modelde amiral gemisi kartlı sıfatında sürdürmeye çalışıyorlar. Onu da söyleyelim ama tabii sahip olduğu donanımsal üstünlük itibariyle OnePlus 7 Pro.
Evet, önemli yani bir cihaz olmuş.
Onun 12 GB RAM'lı versiyonu.
Denemek isterdim.
Bu şeyi ekleyelim son olarak. Galaxy Fold toplandığı için onu artık saymamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yaygın olarak satılan UFS 3.0 depolama çipine sahip ilk telefonda OnePlus 7 Pro oldu. Adamlar teknolojik olarak da bir avantaj ortaya koydular. Mesela Asus'un donanım dünyasına hakimiyetinden bahsediyoruz. Zenfone 6'da UFS 2.1 çip kullanılıyor ama OnePlus 7 Pro'da UFS 3.0. Yani depolama biriminin okuma yazma hızları da sınıfının ötesinde.
Galaxy Fold da Samsung'un tarihine eklenecek herhalde yine karanlık şekilde değil mi?
Yani. Bir de Fold. Hele Fold'la sorun yok deyip topla daha sonra test cihazlarına geri verin tarzında bir yaklaşım. Gerçekten onların da tuhaf oldum. Samsung demişken Samsung'la devam edelim. Samsung'da Galaxy Xeon'un 5G versiyonu Güney Kore'de satışa çıkmıştı. Şimdi Kuzey Amerika pazarında da kullanıma sunuldu. Aynı zamanda Kuzey Amerika'da Verizon ve bazı operatörler bölgesel bazda bazı şehirlerde 5G servisi de vermeye başladılar. Bir test varmış şu an önünde duran. Galaxy Xeon 5G İndirme tarafında 1 GB'nin üzerine, yükleme tarafında da 600-700 MB'leri görebiliyor ki muazzam hızlar bunlar. Yani hepimizi görmek istediği hızlar.
Güzel tarafı Amerika'daki birçok operatör sınırsız veriyor bunu yani. Sınırsız olarak kullanabiliyorsunuz. Aynen. Tabii sınırsız derken adam böyle yine ultrasonik değerlerde günlük indirme limitleri koymuş ama zaten ulaşmanız imkansız yani. Ne indireceksin o kadar? Bir de hotspot eskiden paralıydı. Açmak için ek paketler satıyorlardı. Onu da kaldırdılar. Bunu bağla bilgisayarına. Her işini gör.
Her işini göreceğim. Yani şöyle bir bilgi vereyim. PUBG Mobile 26 saniye deniyormuş mesela. Yani,
İnanılmaz ya.
Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Böylesi bir hızla cihazın ulaşmasından sonra çekeceğiniz veriyi de aynı hızda yazabilecek bir alt donanımsal altyapıya ihtiyaç var. Tabii Galaxy Xeon o konuda iddialı telefonlardan birisi olduğu için orada herhangi bir sıkıntısı yok.
Pil tüketimine nasıl etkisi var acaba? Sen tabii sürekli bu kadar indirme yapmayacaksın ama
bu
datayı yönetmek de iş
yani. Qualcomm'un ben Mobile Dünya Kongresi'nin toplantısına katılmıştım. Onlar şunu söylüyorlar. 5G'nin batarya ve cihazın termal performansında bir takım stres etkileri var. Dolayısıyla cihazın ona göre kurgulanması gerekiyor. Tabii Qualcomm bunu söylerken geliştirmiş olduğu 5G XL modeminin bu alanlarda sınıfındaki en iyisi olduğunu söylüyor. Ama hala şöyle bir gerçek var. İlk jenerasyon telefonlarda 5G ayrı bir çip. Platformun içerisinde değil. Ana işlem platformun içerisinde değil. Muhtemelen bir sonraki jenerasyonda yani 2020'de çıkacak telefonlarda biz 5G modemlerin platforma entegre olduğunu göreceğiz. Snapdragon 865 ile birlikte mesela orada daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Ya cep telefonu teknolojisi gerçekten akıl almaz bir hızla ilerledi. Bakın bugün evimizde kullandığımız modemler var. Aynen. Ve kimi modemler 2000 lira 3000 lira gibi fiyatlara kadar çıkabiliyor routerlar. Router modemler. Şimdi bu aletler deli gibi ısınıyorlar.
Evet.
Devasa bir adaptörleri var. Ve yönettikleri hız ne abi? 100 megabit gelen, aynen, işte 5 megabit giden bir interneti yönetiyor. Dedi 3-5 cihaz bağlı.
O da en iyi ihtimalle.
Yani o da en iyi ihtimallerle. Abi alete bakıyorsun, 1 gigabit per second, aynen, yönetiyor, 600 megabit upload yapıyor. Cebine taşıdığın incecik cihaz.
Ki karmaşık bir iç dizaynı var. Evet. Sadece sonucunda antenden ya da modemden ibaret değil.
Bambaşka bir şey. Özel bir ekran. Yani.
Ayrıca yüksek performanslı bileşenlerden ibaret. Dolayısıyla o tarafta tabii önemli bir konu var. Aynı zamanda şöyle bir pazarda yapılan bir araştırma var. Tabii bunun teknik kıyaslamasını biz yapamayız. Belki bağımsız kuruluşların yapıp paylaşması gerekiyor. Şimdi Samsung diyor ki en gelişmiş 5G modem benim kendi modemim. Exynos serisi altında geliştirdiğim modem. Huawei diyor ki Balong 5000 şu ana kadar üretilmiş dünyanın en gelişmiş 5G modemi. Qualcomm diyor ki XL modemin rakibi yok.
En iyisi.
Şimdi böyle bir bölünmüşlük durumu söz konusu. Diğer taraftan hala mesela Apple'ın da hangi 5G modemi kullanacağı hala bilinmiyor. Qualcomm'la anlaştıktan sonra Qualcomm mu olur? Kendi modemini hızlıca bitirir mi? Orada bir soru işareti var ama modem tarafı önümüzdeki birkaç yılın belirleyici faktörlerinden birisi olabilir. Öyle çünkü 5G yepyeni bir deneyim sağlıyor. Az önce hızlardan bahsettik. Gigabit abi.
Evet.
Yani tabii şu an sınırlı bir alanda kullanılıyor. Yaygınlaştıktan sonra bu hızlar ne seviyede olur? Bunu koruyabilir miyiz? Bunlara ayrıca bakacağız. Operatörde operatörde fark var. 5G'de düşük frekans ve yüksek frekansın kullanımı mesafeyi, binaları geçip geçemeyeceği gibi konuları da etkileyecek. Yani çok değişik bir zaman dilimi içerisinde yepyeni bir teknolojiyi tecrübe edeceğiz hep beraber. 5G demişken Huawei de 5G telefonu satışa sundu. Samsung'dan geri kalmadılar onlardan. Avrupa'da Mate 20X'in 5G versiyonu piyasaya çıkartıldı. Mate 20X zaten daha önce tanıtılan bir telefondu.
Onun bir 5G versiyonu. Tabletimsi telefon.
Aynen.
Devasa
tablet diyelim. Evet. Onun 5G versiyonu. Tabii Huawei'nin buradaki motivasyonu da şu. 5G ile beraber veri erişim performansı artacağı için büyük ekranda çoklu ortam tüketimi daha fazla olabilir tarzında bir yaklaşımları var.
Bütçeye sığdıramadık.
Çünkü bu telefon da çok güzel bir telefon bu
arada. Termal bütçesi fazla olana koyduk demiyor da.
Tabii yani. Teknik olarak öyle bir gerekçe de olabilir ama benim Huawei'de en çok sevdiğim telefonlardan birisi oldu bu. Türkiye'ye getirmediler.
Ya vallahi şimdi uzaktan inanılmaz iyi duruyor. Ben videosunu çektiğimde söylüyorum orada. Diyorum ki bakın kamerada inanılmaz iyi duruyor. Eli tutması o kadar zor ki tek eli tutarken zorlanıyorsun bunu. Yani bu şey cihaz
tabii
değil.
Tabii canım bu ya, telefon gibi kullanabileceğim cihaz değil.
Değil bu iki el için tamamen.
Bu tabletimsi bir cihazım olsun telefon görüşmesi yapabileceğim.
Aynen. Bir cihaz. Eskiden vardı böyle cihazlar. Samsung'un 8 inçlik bir tableti vardı biliyorsun.
Ama çok çirkinler. Şimdi şuna bak bu şahitler.
Tabii.
Ama tabii dönem farkı da biz 4-5 sene öncesinin cihazlarından bahsediyoruz. O döneme göre hem donanım hem yazılım tarafına bayağı yol alındı. Yalnız şöyle ilginç bir durum var. Bu telefon diyorum. 5G olmayan versiyonunda 5000 mAh pili vardı. 5G versiyonunda 4200 mAh var.
İşte bak sana söyleyeyim termal bütçeden dolayı her şeyini kısmışlar cihazı.
Olabilir.
Şey yani dev bir cihazda koymuş, pili küçültmüş. Çünkü ısınacak cihaz bir şekilde atması lazım ısıyı. Halletmişler yani o
şeyi. Şey çok önemli faktör onu söyleyeyim. Tabii bunun ana nedeni bu mudur bundan emin değilim. Huawei'nin söylemesi gerekiyor ama 5G ile birlikte anten tasarımında ciddi bir değişim söz konusu. Onu kasaya sığdırmakta da, kasaya yiyebilmekte de, şasiye sığdırabilmekte de zorlanabiliyorlar. Belki nedenlerden birisi bu da olabilir.
Olabilir.
SanDisk tarafından bir haberimiz var. Madem 5G geliyor, veriye hızlı erişeceğiz. Tabii depolama belli bir noktadan sonra sorun teşkil edebilir. Bazı telefonlarda microSD hafıza kartı desteği hala var. Bazılarında yok. Uzun vadede ne olacağını bilmiyoruz ama SanDisk 1 TB'lık yeni bir microSD hafıza kartının duyurusunu yaptı. Telefon kadar da fiyatı var $450.
İşte erişemediğimiz, elleyemediğimiz ürünler bunlar da. Teknolojik ürünler yani. Müthiş bir teknoloji. O kadar küçük bir alanda 1 TB kapasite sunması. Ama gel gör ki kim sahip olacak.
Yani 1 TB mı? Şimdi biz bu telefon kameralarda microSD hafıza kartı da kullanıyoruz. Bir daha veri silmek zorunda kalmayabilirsin.
Yani şöyle söyleyeyim 128 GB. Bugün normal microSD'yi geçtim bak. 128 GB doğu dürüst hızlarda size transfer imkanı sağlayan bir SD kart almaya kalktığınızda fiyatını bir baksınlar Türkiye'de. Sonra da bunun hayalini kurmayı bıraksınlar yani.
$150. Bunu direkt kurdan direkt fiyatla çevirdiğinizden 2-3 bin liraya yakın falan çıkacak
tabii
yani.
Saçma sapan bir fiyatlar.
Hızları merak edenler olabilir onu da söyleyeyim. 170 MB saniye sıralı okuma, 90 MB saniyede sıralı yazma hızı var. Yani pek çok kamera için de yeterli performansı sunuyor.
Profesyonel kameralar için fazlasıyla yeterli.
Sony'den bir haberimiz var. Sony ile ilgili aslında iki haberimiz var. Bunlardan ilki yeni bir telefon Xperia Ace adını taşıyor. Yani Sony bu telefonu niye çıkarmış ben anlamadım. Çünkü tasarım olarak bir bilinci yok. Snapdragon 630 da geliyor. Kalın bir telefon. 5 inç boyutunda. Ve fiyatı da yüksek. Bakıldığı zaman hatta tam fiyatı da söyleyeyim sana. $450 yakın bir fiyatı var. 2700 mAh'lik de pil kapasitesi var.
Yani Sony ekibinde dünyanın en şanslı insanı tasarımcısı herhalde. Çünkü hiç zorlamıyorlar adamı. Abi tasarım diyorlar. Raftan indirmiş bir tasarımı biraz değiştirip vermiş bence.
Yani yok, rafta var bir tasarım zaten. Şimdi sen geliyorsun Sony yetkilisi var. Bize bir orta sınıf telefon lazım. Abi üçüncü çekmecede bir şey var. oradan yürüyelim.
Ne vereyim abime diye açıyor herhalde. Ya anlamadım. Bunlar gerçekten geçmişte yaşıyorlar
abi,
ya.
Abi bak Snapdragon 630 platformuna sahip. İşte 5 inç boyutunda Full HD Plus ekran var. 12 megapiksel kamera var. 2700 mAh büyüklüğünde pili var. Tasarım olarak bir albenisi yok. Yani yeni nesil tasarım akımının herhangi birisini temsil etmiyor. Hani böyle bir telefon yapabilirsin Mesut. $200 fiyat koyarsın.
Ha, evet. Çatır çatır satarsın.
$400 ne abi?
Yok ya imkansız yani.
Ya şaka gibi
şaka
durum.
Gibi gerçekten.
Şimdi fiyatlarla ilgili başka şaka gibi bir durum var. Onu da size göstermek istiyorum.
Bu arada $450 hatırlatmak lazım. Zenfone 6'nın fiyatı.
Mi 9'un fiyatı. Yani
evet Mi 9'un fiyatı.
OnePlus 7 Pro olmayanın fiyatı. Böyle cihazlar var tabii. Bir de Sony Xperia 1 var. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtım yapılan yeni amiral gemisi 21.9 ekranıyla geleneksel telefonlardan farklı bir hedef olan bir telefondu. Kendi içerisinde tabii iddialı olduğu söylenen bir takım özellikleri de var. Ama hepsini bir tarafa koyuyorum. Avrupa için 1000 euro, Amerika için 1000 dolarlık bir fiyatlandırması var. Hatta bazı kampanyalar düzenlenmeye başlamış. İşte kulaklık tarafında çok merak ettiğimiz, bayağı da iyi görünen işte 1000XM3 kulaklığı hediye alabiliyorsun ya da PlayStation 4'ü hediye olarak alabiliyorsun bu fiyat çerçevesinde tercih edeceğin kampanyaya bağlı olarak.
Telefon öyle işe yaramaz bir tasarıma sahip ki en sonunda böyle kuandalar yapmak zorunda kalmışlar yani. O kadar şimdi, işe yaramaz bir tasarım ki bu.
Şimdi bak hepsinin tarafa geçiyorum. Bu telefon satar.
Ha, fiyatını uygun
yapacaksın. İşte yani fiyatı da uygun yapamıyor. Yani telefon da rekabetçi değil. Fiyat da uygun değil.
Hiçbir şey uygun değil.
Yani Sony'nin tasarım ekibi hadi çalışmadı diyelim. Donanım ekibi hadi çalışmadı diyelim. Abi bunun muhasebesini yapan adam hani ya da projeksiyonu yapan piyasa koşullarını araştırmıyorlar
mı? Ya şöyle bilmiyorum. Bir mantalite olabilir mi ya? Sen 2019 yılında bir cihaz çıkartıyorsun 21.9. Dünyadaki üretilmiş içeriklerin YouTube sayısı sayıyorum size %90'dan fazlası 16:9. Sen bu cihazda izlerken o videoları küçücük bir ekranda sağa solu siyah bir şekilde izliyorsun.
Uzun ve dar bir ekranda.
Uzun ve dar bir ekranda ve sonra kalkıp diyorsun ki biz Netflix'te bilmem neyle özel çalışıyoruz. 21.9 içerikler artacak.
3 tane oyun getireceğiz.
Ha, senin 5 tane satacak telefonun için eminim artacak yani. Adım gibi eminim arttırırlar. Kötü de konuşmayalım yani.
Gerçekten anlaması zor. Yani telefonu yapamazsın, fiyatını uygun tutarsın.
Evet.
Tamam fiyatı yapamazsın, telefonun en iyi telefonu olur. İkisi de yok.
İkisi de yok yani. Bu bundle da kurtarmaz.
Bir de bunun 5G versiyonu falan gelecek.
Bu bundle falan kurtarmaz. İşte yok, kurtarmaz. 5G dönüşümünü de görünce anladığım kadar batacaklar sonra. 6G'yi beklemezler.
Bu bundle nasıl kurtarır biliyor musun? PlayStation 4 değil Pro'yu verirsin. Ömür boyu oyun aboneliği verirsin. Daha bütün çıkacak oyunları kullanacaksın.
Kapış kapış gider yani.
O zaman satarsın. Ama bu şu an koşullarda kulaklıkla ya da konsolla çok kurtaracak yok, gibi görünmüyor. Ha kulaklığı ver, konsolu ver. Bir de konsolun yanında iyi bir OLED TV ver.
Ama sana şöyle ne söyleyeyim bak. Gidiyorsun OnePlus 7 alıyorsun. Hem de en üst modelini alıyorsun. Yanına da kulaklığı alıyorsun, para kalıyor yanına.
Evet, para kalıyor yanına.
İstediğin kulaklığı
gerçekten
alabilirsin.
Anlaşılır gibi yalattın. Değil ya. Anlaşılır evet. Gibi değil. Yani bakalım. Sony içinde.
Garip.
Daha önce konuştuk acaba çanlar Sony için mi çalıyor dedik. Yani bunlar da gösteriyor ki Sony, yani Sony 5G ile birlikte yeni bir dönüşüm olacak. Biz orada güçlü ve iddialı olacağız diyordu. Hayırlısı. Ama hani bu telefonun 5G versiyonu da kurtarmış.
Şimdi işin komiği ne biliyor musun? Bak adam işlemci üretmiyor. 5G modem de üretmiyor. Ama 5G modem üreten adam bu kadar demiyor. 5G gelince ben hepsini geberteceğim diye.
Şimdi kamera tarafını deneyeyim diyor. Kameralarım zaten esten sektörde herkes kullanıyor.
Neyse markta en aşağılardır.
Yok hani o tarafı geç şeyden bahsedeceğim. Bildiğin hani Alfa Series kameralar çok iyi. Tamam mı? Evet. Bayağı da ciddi pazar payı var. Sensör seviyesinde herkes bunun müşterisi. Şimdi Huawei diyor ki 5X kayıpsız zoom, optik zoom, 10X hibrit mükemmel. Oppo diyor ki bende de var.
Sensör de bundan alıyorlar.
Sensör de bundan alıyorlar. Sende ne var?
Hiçbir şey yok.
Gerçi akıllılığı gibi
bambaşka
değil.
Bambaşka bir konsantrasyon.
Neyse Sony için herhalde bir planları vardır diyeceğim de bence planları da yok.
Planları yani da yok. Bence ya satacaklar o platformu ama ben olsaydım 2 sene 3 sene önce satmıştım hazır
satacak
değeri varken.
Satacak şu anki konjonktürde yani telefon pazarında bir doygunluk varken bunu kim alacak?
Ha, evet bir de var. Ya Çinli gruplar satın alır. Var yine mı? Sony'nin bir ismi var ya.
Sony'nin bir ismi var da Sony kendi ismiyle telefon satmaya ne kadar müsaade edecek?
Ha, evet bir de var.
Çünkü hani öyle yaptın. İsmini de kullandırdın. Çinli adam yepyeni bir jenerasyon mükemmel telefonlar yaptı. Japonlar için itibar evet. Kaybolur bu da yani. Honor'la devam edelim. Honor yeni amiral gemisini önümüzdeki günlerde duyuracak. Donanımlar olarak bizden de Mesut orada olacak. Honor 20 Pro. Bir takım kamera örnekleri paylaşıldı Mesut. Önce fotoğraflara bakalım istersen. Baya baya iddialı ve güzel görünüyor. Düşük performans
beni
olarak.
Beni şaşırtan şimdi şu olmaya başladı. Biz Honor'a ne diyorduk? İşte Huawei bir telefon çıkartıyor.
Alternatif amiral gemisi.
Evet. Honor onun benzer tasarımında ama kamera özellikleri kötü olan donanımdan biraz kırptığı cihazlarla piyasada böyle pay elde etmeye çalışıyor diyorduk. Hı hı. Arkadaş şimdi sen çıkıyorsun P30 Pro var. P30 Pro'dan daha iyi bir cihaz duruyor bu.
Yani sonuçta F1.4 diyaframa sahip olduğu söyleniyor. 48 megapiksel kamera sensörüyle birlikte. Alt donanım muhtemelen P30'la aynı olur. P30 Pro'yla.
Evet o bir 1980. İşlemci var ellerinde zaten. Aynen. Yani.
İşte 6 GB 8 GB RAM seçeneği ve depolama tarafı ama kamera tarafında Mesut F1.4 diyafram ve 48 megapiksel gerçekten. Bu arada şunu da söyleyelim. Şu an herkesin kullandığı IMX 586 ilk kullanan da bu adamlardır.
Bu arada şunu da söyleyelim. Tasarımsal olarak da P30'dan güzel görünebilir bu alet.
Görünebilir çünkü ön tarafta ekranı entegre bir ön kameranın olacağı söyleniyor.
Yani delikli ekran dediğimiz olay var ya çentik değil.
Ya şimdi bir taraftan da şöyle bir durum söz konusu. Bu telefonun fiyatı da kuvvetle muhtemelen P30 Pro'dan daha uygun olacak. Ha ondaki belki optik yakınlaştırma bunda olmayabilir. Yani ama olmasın. Bu da ayrı bir hikaye. F1.4 diyaframla beraber. Hani diyoruz ya Huawei'nin bir iddiası var işte önümüzdeki sene bir numara olacağız herkese geçeceğiz. Bu telefonlar da geçerler.
Geçerler yani bu cihaz farklı bir şey görünüyor. Merak ediyorum gerçekten de. Umarım bol bol deneme fırsatımız olur. Daha öncesinde çünkü Honor ve Huawei'nin yaptığı güzel bir şey vardı. Omuz omuza mücadele etmenize çok gerek kalmıyor. Cihazı veriyorlar size orada kutusuyla. Kutu açılışını falan yurt dışında çekebiliyorsun. Umarım yine o kampanyayı devam ettirirler. Bir editör için dünyanın en büyük rahatlığı arkadaşlar. Yani omuz omuza orada bir standa bağlı bir ürünü çekmek yerine otel odanızda ya da bulduğunuz güzel bir mekanda o cihazı çekmek arasında dağlar var herhalde.
Dağlar var ve şunu da söyleyeyim Honor'un yükselişi devam eder. Çünkü ürün gamı anlamında farklı ürünler evet. Konsantre olmuş durumdalar. Zaten Huawei tarafı da daha öncekinden farklı olarak Honor markasını sürekli zikretmeye başladı isim olarak da. Orada farklı bir sinerji var ama tabii Huawei'nin çözmesi gereken bir sorun var. İşlemci tarafında kendi ürünlerini kullanıyorlar ama orada bir farklılaşmaya henüz gidemediler. Yani bir 980 var bir de 6 var.
Evet.
Bence araya biraz daha farklı çözümlerde sığdırmaları gerekiyor. Tabii Honor'a bakıldığı zaman mesela yeni telefonlarında Qualcomm çipleri olduğunu görmekteyiz. Belki de Honor'da da 875'i kullan.
O zaman
farklı bir noktaya gider.
P30'u geçiyorsun o zaman zaten de. Şimdi Huawei'nin şöyle bir sıkıntısı var. Şu anki üst seviye çip üst seviye değil. Yani bunu kabul edelim.
Bir alt seviyesinde şu an. Geçen
orta seviye çip de Allah için bana söylesinler ben hiçbir orta seviye çipini kullanmak istemiyorum Huawei'nin. Çünkü beni tatmin edecek bir performansla değil.
GPU tarafında çok zayıf.
Evet yani şimdi böyle olunca da İster istemez telefonlar her ne kadar güzel olsa da ben size söyleyeyim son kullanıcı deneyimi o kadar iyi değil hala. O beklenen seviyede değil. Bence dediğin gibi Honor'da bir ayrım yapabilir. Artık Honor'u tamamen başka bir marka gibi konumlandırıp kendine rakip de yapabilir. Kendi şirketi sonuçta.
Kendi şirketi evet. Sattıkça yani, insan kazanıyorsun.
Tabii 855'li 845'li cihazlarla donatması lazım. Yani bir 710'lu olsun ya orta sınıf telefonu.
Ya da 735 olsun yani.
Bir tane çip üretiyor abi Ayva'yı yiyorsun ondan sonra üst çip Ayva'yı yedi ya bitmiyor seni güncellemiyor da hemen 980 al ayında 980.
Ya da işte yani ürün geliştirme tarafında farklı çözümler geliştireceksin. O taraftaki genel deneyimi de yükselteceksin. Çünkü şu an Qualcomm'un ürün gamına bakıldığı zaman, ürün portföyüne bakıldığı zaman işte henüz kullanma şansı yakalayamadığımız lansmanı Samsung'un Galaxy A80 ile yaptığı 735'ler var mesela.
Evet.
Altta 710'lar var. Alta gidiyorsa 675 var, 670 var.
Şimdi şu cihazda 855 şimdi, olsaydı daha fazla heyecanlanmaz
mıydı? Tabii abi. Şimdi Huawei grubuna bakıyorsun ya 980 ya 710. Evet. Ya 980 ya 710. Yani orada o strateji daha ya uzun süre gitmeyecek gibi.
Şöyle yani komiklikten bahsedeyim size. Diyor ki P30 Lite 710. Bilmem ne Lite ona da 710 oluyor. Evet. Yani öyle değişmiyor. Aynen. Tamam abi buna
tasarımlar
P30 dedim.
Tasarımlar çok benzer.
Evet ona Mate 20 dedim falan. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. İçinde işlemci aynı, tasarımlar biraz.
Ama şu telefon Honor 20 Pro. Yani şu örnek fotoğraflar doğruysa eğer.
Çok iyi.
Gerçekten baya baya iyi, evet, görünüyor. Açıkçası. Ha, şöyle bir gerçek de var. Şimdi Huawei'de biz bunu eleştiriyoruz ama buna rağmen de satışlar artıyor. Öyle bir durum var. Yani işin öyle bir tuhaf durumu var ama daha rekabet olabilir adına.
Markaların şöyle bir şey de var. Yani uzun dönemde işe yarayabilmeleri için bu politikaların. Aynen. Alan kullanıcının bir yıl, iki sene sonra da şunu demesi lazım. İyi ki de almışım.
Evet. Tabii yavaşlayan, sadakati oluşturabilmek
tabii adına. Yavaşlayan seni o dönemin oyunlarında ağır kalan bir makina. Bakıyorsun arkadaşın almış, çatır çatır oynamaya devam ediyor. Sen bir trilyon sorunla uğraşıyorsun, bir daha almıyorsun işte.
Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Google tarafı Android Q'nun Android 10 olacağını açıkladı ve beta programına katılacak marka ve modelleri de açıkladı. Huawei de var orada mesela. Huawei Mate 20 Pro gibi cihazlar
şaşırdım,
da var.
Şaşırdım biliyor musun görünce?
Oppo grubu var. OnePlus var. İşte zaten Nokia gibi markalar da var. Kim yok? Samsung.
Mesela ben şeye bağlamıştım. Samsung'u ilk göremedim. Bakarken ilk Samsung'a baktım. Allah'ı var. Aa dedim herhalde kendi işlemcisini üretenler olmuyor. Aa baktım Huawei var. Var. Demek ki onunla alakası yok,
yok
yani.
Yok, onunla alakası yok.
Evet, enteresan oldu.
İlginç bir durum var. Şu an hani pek çok farklı marka beta sürecine dahil olmuş durumda. Huawei tarafında mesela şu an Mate 20 Pro'ya Android Q kurulabilir. Ha, kurması lazım meşakkatli. Developer hesabına sahip olman gerekiyor ama böyle bir imkan da kalmış yani durumda. Samsung'da niye olmadığını bence Samsung kullanıcılarına açıklamak zorunda. Evet. Çünkü Oppo da var. Mesela ben Google etkinliği için gittiğim zaman bütün oradaki cihazları kullanma şansı yakaladım. Ha şunu söyleyeyim. Sony'den mesela bahsediyoruz ya. Şöyleydi böyle tarzında. Şu an Android 10 betasının en iyi çalıştığı telefonu da Sony telefonu. Zaten ondan dolayı Sony'de çektim ama sonuçta Oppo da var, Huawei de var, Xiaomi de var, diğer markalar da var. Samsung yok.
Deneyebiliyorsun.
Bence onu açıklamak zorundalar. Xiaomi ile devam edelim. Xiaomi Hindistan'da ilginç bir uygulamaya başladı Mesut. Tanıtımını geçtiğimiz hafta yaptılar. Otomattan telefon satın alınabilecek Hindistan'da.
Yani çok güzel bir şey. Demek oraya kadar düştü telefonların fiyatları. Bizde de yakında şeyden alacağız böyle. Randevu alacaksın. VIP limuzinle seni evinden alacaklar.
Bankadan alacaksın direkt.
Aha, böyle bankadan teminat mektubuyla gideceksin adamın karşısına.
Aynen.
İlk önce bir tipine bakacaklar. Alabiliyor musun, alamıyor musun? Hani böyle mücevherleri açarlar ya.
Aynen.
Önünü açacaklar. Sen de oturup böyle uzaktan bakacaksın. İşte bu
senin
model.
Senin tipine bakacak. Sen masaya giriş seviyesini göster.
Öyle.
Orada bir şey çıkarma.
Yani böyle dokunamayacaksın bile. Açacak sana. Buyurun efendim, bunu mu istediniz diye. Şöyle uzaktan bakıp öyle karar vereceksin. Adam otomattan düşürüyor.
Adam otomattan düşürüyor. Nakit, kredi kartı, işte oranın bir takım ön ödemeli sistemleri falan alabiliyorsun. Yani, tabii ürün grubu olarak bakıldığı zaman ilk örneklerde flagship telefon, amiral gemisi telefonlar yok ama Redmi serisi bayağı bir telefon var. Bunu getirip Türkiye'ye koysan bunu toplayıp sırtlayıp götürürler diye tahmin ediyorum.
Ya otomatları götüremiyorlar herhalde. O kadar bunları yere çünkü montajlıyorlar.
Şimdi telefon ama.
Ha, telefon olunca camını
ya, şu an koşullarda
onu düşünemedim.
Hazine yatıyor.
Hazine yatıyor şurada, haklısın.
Böyle bir durum var. Tabii şu an Hindistan pazarı çok önemli bir pazar. Çin kadar doygunluğun yaşanmadığı bir pazar ama nüfusu çok büyük olduğu için Xiaomi ve bazı başka markaların burada yatırımına devam ediyor.
Ya.
Burası servet yatıyor canım.
Değil mi? Otomattan araba düşürmek gibi falan bakıyorum şu an oraya.
Go serisi telefonlar en altta. Redmi serisinin üst modelleri en üstte. Pek çok farklı ürün grubu da var. Ha başarılı olursa belki Mi 9'a da koyarlar.
Yaparlar, bu söylediğim program. Evet.
Deniyorlar bunu. Böyle bir durum söz konusu. Xiaomi ile ilgili bir iki ufak haberimiz daha var. Mi 9 S modeli. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Muhtemelen Haziran ayının ortasında Xiaomi Türkiye. Bak distribütörlerden bahsetmiyorum. Xiaomi Türkiye Mi 9 S'nin Türkiye lansmanı yapacak gibi. Zaten listelenmeye de başladı. Hatta fiyatla 4000 lira yakın fiyatı var. O da çok tartışılmaya çıkmış fiyatlarından. Yüksek bulduğum fiyatlardan bir tanesi. Ama mesela bir iMode'u getirmişler. Bu iMode'u çok tartışılan bir konu haline geldi. Artık tüm Çinli telefon markaları ay çekim konusunda özel yazılımsal modlar eklemeye başladılar.
Çinli'nin bir tanesi yapıyor. Alayına geliyor ya hızlı bir şekilde. Nasıl bir işse bu, anlamadım yani.
Yok, ay konusunda bir orada özel bir durum var yani. Özel yani bir motivasyon var.
Ben de benim evim gökyüzünü görüyor. Önü çok açık bir ev, Allah'a şükür. Böyle ay çıkıyor bazen. Ayı çekeyim diyorum iPhone 10 SE Max'le. Yok, beyaz bir leke var.
Hiç yani,
yok. Sanki şey,
lens kirlenmiş gibi.
Anlamadım. Ayı çekmeye çok çalıştım yani. Olmuyor iPhone 10 SE Max'le. O yüzden Yani ay moda olsa kötü olmazdı.
Yok zaten artık hepsine gelecek gibi görünüyor.
Yani ayı hepimiz çekmeye çalışmışız.
Tabii şunu söyleyeyim. Yani
bunu niye koydular demiyorum. Çünkü geceliğin çekilebilecek en güzel sahneden bir tanesi Dolunay mesela.
Tabii iyi yakalarsan, yani iyi de çekersen güzel. Ama şöyle bir şey var, tabii bunlarda biraz şey etkisi var. Huawei P30 Pro bunu mükemmel yapıyor.
Evet.
Bunu mükemmel yapıyor. Bu telefonların tabii aynı performansı beklememek gerekiyor. Sonuçta kamera mimarisi olarak o seviyede telefonlar değiller. Ama yazılımsal olarak algoritma seviyesinde mümkün olduğu kadar görüntüyü netleştirebilecek bir sistem, özel bir mod olarak gelmiş durumda. Dediğim gibi sonucun olmamasına göre bunların olması her zaman yani, seçenek olarak güzel.
Bulunsun kenarda.
Aynen. Ay modu özellikle daha fazla göreceğimiz durumlardan birisi olacak gibi görünüyor. Bir de Mi 9S'nin az önce zaten söylediğim gibi Türkiye için resmi olarak duyuruldu. Snapdragon 712 ile gelen eli yüzü düzgün bir telefon ama fiyatlandırması yüksek. Bakalım resmi lansman yapıldıktan sonra zaten test önüne gelirse bunu hep beraber zaten fikirlerimizi söylüyor oluruz ama dizayn olarak bakıldığı zaman sınıfındaki güzel telefonlardan birisi,
evet,
olduğunu söyleyebilirim.
Evet, gerçekten öyle.
Ama tabii 4000 lira olduğu zaman o sınıf farklı bir sınıf haline geliyor. Ya,
bak biz bunu senden bir video çekip anlatmıştık artık fiyat sınıflandırmaları değişiyor diye. Belki yeni bir video daha çekip merhaba orta sınıf 4000 liralık telefonlar diye böyle bir yeni bir videoda anlatmak lazım.
Belki de öyle. Belki de oturup artık hep beraber okuyucuların da fikirlerini alarak telefonlarla ilgili yeni bir sınıflandırma oluşturmak gerekiyor. Yani ya çünkü şimdi orada şöyle başka bir yere doğru gidiyor.
Ya bu fiyat artışları benim aklıma almıyor. Yani son olarak ondan da bahsetmek lazım uzun uzun. Yani şimdi arkadaşlar bakın bilgi çağındayız diyoruz. Gençlere kodlama diyoruz. Bir sürü çakma, robotik kodlama bilmem ne sınıfları açıldı. Hiçbir altı yaradıklarına inanmıyorum ama. Yani bakın gençlerin cep telefonunda şöyle bir ilgisi var. Gitgide herkes program yazmak, bir oyun geliştirmek, bir uygulama geliştirmek istiyor. Şimdi sen bu gençlerin ne ihtiyacı var? Okullarda dağıttığın kıytırık tabletlerle insanlar hiçbir program falan geliştiremezler. Kusura bakmayın yani o tabletler hiçbir işe yaramadı. Bu gençlerin dizüstü bilgisayara ihtiyacı var. Bu gençlerin cep telefonuna ihtiyacı var. Bu gençlerin Çin'den istedikleri elektronik devre elemanını alabilmeye ihtiyacı var. Şimdi sen bunların hepsini yasakla, taksiti sınırlandır, vergiyi arttır. Sonra de ki bizim gençlerimiz robotik kodlama dersi veriyoruz. Ulan ne işe yarayacak? Adam evinde zaten göremiyor ki.
Kullanamıyor ki.
Satın alamıyor ki. Yapamıyor ki yani. Bugün iOS'a uygulama geliştireceksin. Bir genç arkadaşsın.
Nereye geliştireceksin?
Zehir gibisin. Ulan MacBook Pro alabilecek misin? Alacağız. Ya da MacBook satın alamayacaksın.
iPad alabilecek misin?
Alamayacaksın.
Eski jenerasyonu alabilecek misin?
Yok.
Onu da alamayacaksın.
Bitti. Yani bizim ülkemizde şu anda ne yazık ki bakın. Şu anda para babaları mı istiyor? Ağ babaları mı istiyor? Yoksa bakanlar gerçekten işten pek bilmiyorlar da nereye gideceğini bu işin, öyle kendilerini mi vergilendiriyorlar bilmiyorum ama çok kötü bir yere doğru gidiyoruz. Sınırlandırmalarla, özellikle teknolojiyi sınırlandırmakla hiçbir halt yapamayız. Ya bak birisi bana çıksın desin ki Mesut biz ülkede telefon işlemcisi üretiyoruz, bellek üretiyoruz. Bak yerli telefonumuz var, 10 numara ikame. Bunun vergisini düşürdük, bunu alsınlar diye yaptık desin. Diyeceğim ki evet teşekkür ederim, iyi yaptım. Bu da satsın. Abi yani diyorum ya ikamesi olmayan bir ürüne vergi yüklüyorsun. Ne o? İthalatta açık var. Yani şimdi açığa gelene kadar yatta yok, pırlantada yok, bilmem ne de yok. Onu da akıl almıyor. Yatta niye vergi yok? Yani şimdi çözümleyemiyorum yani. Gerçekten belli bir süreden sonra algılayamıyorum. Bilgim yetmiyor. Yani ben cahil bir adam olduğum için işte böyle cahil cahil konuşuyorum ama yani yok.
Yani
ne yazık
şimdi
ki yok
bir yerden sonra yani. Tabii sosyal anlamda da şöyle bir durum söz konusu. Yani telefonu senin çocuğun kullanırken bir başkasının çocuğunu kullanmaması durumu tuhaf bir durum ortaya çıkacak. Çünkü şu an mesela Sony'den bahsediyoruz, HTC'den bahsediyoruz. Bunların hepsi ne diyor? Telefonun içinde durmaya devam edeceğim. Çünkü 5G ile birlikte telefonlar tüm akıllı yaşamın merkezinde olacaklar. Ve onun üzerine biz kazanım sağlayacağız. Ve şimdi bunu kullanmadan, denemeden, tecrübe etmeden, üzerine bir şeyler geliştirmeden kurulu... Bak devlet şununla ilgili aksiyon alabilir. Bunun doğru kullanımı, üzerine nasıl bir şeyler geliştirilebileceği, yazılım, kodla bunun dersleri...
Aynı yere geliyorlar. Denetlemiyorlar. Denetim yok. Vergi kaçırmaya devam ediyor oluk oluk insanlar. Tamam mı? Bugün dükkanlardan, şirketlerden bak denetlenmedikleri için oluk oluk vergi kaçırılıyor. Denetlemediği, yerinden kalkıp bir yere gidip bakmak istemediği için de sürekli yasak, sürekli yasak, sürekli vatandaşa vergi, vatandaşa vergi. Ya yani tek yapman gereken mesela diyorum ya bir yere EDS kamera koyacağına oradan şey yapıyor, sana ekstra vergi yüklüyor. Halbuki ceza keserek şeylere, trafik magandalarına belki de ek bir gelir kaynağı elde edebilirsin buna vergilendirmek yerine. Yani trafikte bir denetleme yapsan zaten, düzgün bir denetleme yapsan eminim birçok gelir kaynağını gerek kalmayacak. Yapılmıyor. Trafiğe gelinceye kadar denetlenmesi gereken tabii 1 trilyon yer var. Denetim yapılmıyor. Sürekli bir yasakla sınırlama getiriliyor. Bu ilerlememizi durdurur net söyleyeyim size. Hiç boşuna robotik kodlama sınıfları falan açmayalım. AliExpress'ten bir tane motor siparişi geçen genç zaten alamayacak bunu o fiyatlarla. Türkiye'den almaya kalktığında ya ikamesi olmayacak, Türkiye'de satılmıyor olacak o devre. Ya da Türkiye'ye getiren fırsatçılar ne yazık ki çok büyük fiyatlardan satmaya kalkacaklar. Bu arada her tüccarı... Her burada esnaf arkadaşımızı dolandırıcı veya fırsatçı demiyorum ama yani siz de biliyorsunuz bir kablonun fiyatı Dışarıda ne kadar? Bizdeki satışı ne kadar? Ha, esnafla konuşuyorum. Esnaf da diyor ki 4 metrekareye 15 bin lira kira isteniyor. Doğru.
Olacak iş değil ya.
Ya müteahhitler evlerin üstüne çökmüşler. Dükkanların çoğu müteahhitlerin zaten bugün. Çünkü müteahhitler çok iyi biliyorlar. Sana daire yaparken alttaki dükkanı alırsa eğer ona ömür boyu para getirecek. Müteahhit o kadar zengin ki içerideki kirayı düşürüp normal bir vatandaşı sokmuyor. Diyor ki verecek adam çok versin. Yıllarca boş kalsa da umurumda değil.
Aynen.
Sonra da esnafa biz fırsatçı diyoruz. Biraz orada da hata yapıyoruz. Esnafı da dinlemek lazım. Belki de kiralara bugün rahiç bedel getirmek lazım. Yani senin belli bir mekandaki bir yere de belli bir şeyin üstünde kira isteyememen lazım. Çünkü o da ülkenin gelişimini engelliyor. Yine vatandaşa zarar olarak dönüyor.
Ya adam zaten borçlu yani, giriyor tamam mı? Yani
tabii o... bir de yanlış bilmiyorsam stopajı da ödediği kiradan ödüyor. Vergisi falan da artıyor bu sefer adamın yüksek kira dediğinde. Çıkmaza doğru gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Teknolojiyi sunmak da keyifsizleşmeye başlıyor. Telefona bakıyorsun. Aynen. O uçar kaçar diyorsun. Yani... Kullanamayacak adam zaten.
Ya bir taraftan diğer taraftan şöyle bir durum var. Hani böyle bir durumda böyle bir tabloda yurt dışının teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye olan ilgi, alaka ve yatırımları tabii farklı gösteriliyor. Sonuçta kesin olan bir şey var. Bundan sonra kalkınma teknolojiyle olur. Bütün ülkeler zaten teknoloji yarışmasına girmiş durumda. Az önce Hindistan'dan bahsettik. Adam ısrarla diyor gel burada öğret. Ben sana desteği vereceğim. Burada öğret. Burada öğretini buraya sat. Şimdi bu motivasyondan çıkıp başka bir motivasyona geçmek doğru olmaz. Çünkü teknoloji ve yazılım, robotik alanı Mesut'un dediği gibi yanlış kullanıldığı durumlarda robotik dersi var deriz. Ama doğru kullanımda oradan çıkacak tek bir ürün Türkiye çok ciddi kazanmış. Şey, bugün bir oyun şirketinin yurt dışına ne kadar satıldığını konuşuyoruz.
Evet. Ya bugün şöyle bir sıkıntı da var. Son olarak ona değineyim. Bakın Almanya, Hollanda şu anda Türkiye'deki parlak beyinleri çok ucuza kapatmaya başladı arkadaşlar. Adamların istediği şu. Evli olmayacak. Yeni üniversite mezunu olacak. Kendini iOS veya Android programlamada ya da yapay zekada geliştirmiş olacak. Bu arkadaşları kendi ülkesinde ikame etmek istese, yani kendi ülkesinden birini çalıştırmak istese 8-10 bin euro maaş verecek belki. 4 bin euro aylıkla kapatıyorlar.
Maalesef.
Neden genç bekarları hedefliyorlar? Ailesi yok. 4 bin euro ona fazla yeter. E bir de şimdi burada o yasak, bu yasak, ona vergi, buna vergi, şuna vergi dediğin zaman bu adam uçarak gidiyor oraya. Kaçıyor hemen. Neden? Bu adamlar ne vizyonu koyuyorlar biliyor musunuz? Almanya ne diyor? Almanya şunu söylüyor. Benim Mercedes'im var, BMW'm var, Porsche var yan tarafta. Ama neyim yok? Şu an Amerika neyle geliyor üstüme? Yazılımla geliyor. Aynen. Bugün Tesla'nın kullandığı malzemeye bakıyorsun Mercedes parçası. Her parçası. Ama ne yapıyor? Adam yapay zekayı ekliyor, makine görmeyi ekliyor, şekli değiştiriyor. Almanya bunun çok farkında. Yazılımcıları topluyor.
E ben sana başka bir örnek vereyim. Şu an Tesla'nın otopilot sistemi, tabii yani o sisteminde durum tartışılır. Sonucunda farklı şeyler konuşulur Amerika'da da ama ona alternatif olarak şu an pek çok arabada kullanılabilecek sistem olarak ne gösteriliyor biliyor musun? Toplasan belki 15-20 çalışanı yoktur. G30 hatırlar mısın? PlayStation'ı evet. Ekleyen. Adamın Comai diye bir şirketi var. Comai AI diye bir şirketi var. Onun geliştirdiği bir kit var şimdi. Adamın asıl amacı otonom araçlar yapabilmekti. Daha sonra o regülasyonlara falan takıldı. İşte bu çocuğun geliştirdiği sistem güvenli olur mu olmaz mı tarzında.
Yola
şimdi bir
dash
cam gibi bir kamerasıyla bir sistem var. Şu an belli araçlarda çalışıyor. Toyota ve Honda'nın orada tabi Amerika'da Japon araçlar popüler olduğu için ama zamanla genişliyor portföy destekli araç grubu. Takıyorsun üstü ilgili bağlantıları yapıyorsun. Adamın aracı sana otonom özellikler kazandırıyor. Tamam.
Düşün.
Ya tamam belli seviyede ama zamanında Elon Musk adamı keşfediyor. Gel seni yanıma alayım diyor. Adam gitmiyor. Ben kendi şirketimi kuracağım. Sana rakip olacağım diyor.
Ve garajda geliştirdiği bir kit bu
garajda
arada.
Garajda geliştirdiği kit toplasan 15-20 çalışan ya var yok. Çok küçük yatırımlar almış. Hani Tesla ile kıyasladığın zaman mukayese edilmeyecek derecede komik rakam. Ama niye? Ortam var, motivasyon var. Engel yok.
Vizyon var.
Vizyon yani. Var. Adam bunu yapmaya çalışıyor. E şimdi bunun yapmaya çalıştığında Almanya'da Volkswagen grubu yapmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ama ne yapıyor? Sektörde deneyimli insanları yanına almaya çalışıyor. Gençleri yanına almaya çalışıyor. Bakın diyor ben bunları yapabilirim. Sen de beraber gel. Takım olalım beraber yapalım diyor.
Evet.
İşte böyle olmak için de herhangi bir engel koymamak gerek. İnsanların istediği teknolojiye erişebiliyor olması lazım. Şimdi ben o kiti Amerika'dan almayı istedim. Ne olacak?
Oho gümrükten geçemeyecek.
Gümrükten geçer mi geçmez mi? Hangi KDV dahil hangisine değil? Vergisi ne olur olmaz mı? Yani evet. Benim o ürünü istediğim anda getirebiliyor olmam lazım. Mesela bize bazen test cihazı geliyor. Yurt dışından biliyorsun yolluyorlar. Mesela bir bilgisayar parçası. Niye bana geliyor? İnceleyip insanlara bilgiyi paylaşabilmek için. Ha, tabii ki onu yollayan adamın ticari amacı, bir beklentisi var. İnsanlar görsünler, beğenirlerse alsınlar diye. Ama benim amacım bir sosyal farkındalık yaratmak. Böyle bir ürün var. Artısı bu, eksisi bu.
İster al, ister alma.
Ya, gümrüğe 1000 tane dert anlatıyorum. Oradaki memurun şeyine, inisiyatifine kalıyor. Böyle olmaması gerekiyor. Yani teknoloji erişimin kolay olması gerekiyor. Burada bence devletin aktif rolü teknoloji doğru kullanmaya sevk edici eğitimin temelini oluşturabilmek. Daha sonrasında zaten İnsanlar teknoloji ulaştıkça, onu doğru kullandıkça çok daha önemli katma değerler ortaya çıkar Mesut.
Mutlaka, mutlaka.
Çünkü genç nüfusu yani, övünüyoruz biz yani.
Genç nüfus var diyorsun ama genç nüfusun istediği her şeyde vergilendirip sınırlıyorsun. Bu hoş bir şey değil. İnşallah değişir hızlı bir şekilde. Ama bizim de söyleyeceklerimiz bunlar tabii ki.
Evet, mobiliteden herhalde ekleyecek başka bir şey var mı?
Yok.
Söylemeyecek her şeyi söylemiş olduk. Aynen, dertlendik. Mobilite dert versiyonu diyelim.
Vallahi öyle oldu.
Şimdi bizim söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir program. Gerçi önümüzdeki hafta sen ne zaman geleceksin?
Gerçi geleceğim. Perşembe buradayım.
Gerçi ben de cumartesi de gidiyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.